Ayrım 10. Garip Bülbül, Neşet Ertaş, Hayatı, Sanatı, Eserleri 2, Erol Parlak. Sayfa 114. İcra ustalığı, performans. Ertaş'ın sanatsal becerisini ortaya koyan saz-sez ustalığı ile çalıp söyleme konusundaki yetkinliği, onun icra kapasitesinin ve ustalığının temel bileşenleridir. Ürettiği birbirinden güzel sevda, güzelleme, gurbet, özlem türküleri, uzun havalar, bozdaklar ve oyun havalarının gerek üretiminde gerekse icrasında sergilediği performansı, onun doğa harikası sanatının gönüllere düşen yansımaları olup başlı başına bir inceleme konusudur. Saz ustası, virtüöz Neşet Ertaş. Neşet Ertaş bir saz icracısı olarak yarattığı kendine özgü ifadesi, tınısı ve güçlü tekniğiyle bir ekol olmuş, çığır açmış bir saz ustası, virtüözüdür. Onun ustalar ustası diye anılmasının başta gelen nedenlerinden biri olan bu yönü, bütünlüklü icrasında temel dayanağı olup, bünyesinde çeşitli özellikler barındırmaktadır. Ertaş'ın saz üslubuna kaynak oluşturan ana damar, Orta Anadolu Abdal aşireti, sanat geleneği içerisindeki başta babası olmak üzere, kendinden önce gelen ustaların saz tavrıdır. Böylesi köklü ve güçlü bir kaynaktan beslenerek yetişen Ertaş, farklı yörelere ilişkin saz tavırlarından da etkilenerek bunları yöresine taşımış, böylelikle kişisel anlayışında bunların üzerine katarak kendisine can bulan özgün bir saz stili yaratmıştır. Anadolu sazında abdalları en ileride gören Ertaş, bu düşüncesini Anadolu sazının kralı abdallardır sözüyle dile getirir. Abdalları sazın kralı gören Ertaş'ın, kendi aşiretinin ustalarına ve ustalık yolundaki gençlere yönelik söylemiş oldu. Hepsi benim kadar çalar sözleri ise onları kollama, koruma ve sahip çıkma isteğinden başka bir şey değildir. Zira her ne kadar gönüller, geleneğin ve sanatın yaşaması, gelişmesi adına Ertaş'ın tevazu dolu bu sözlerinin gerçek olduğuna inanmayı isterse de böylesi bir övgünün gerçeği yansıtmadığı da örnekleriyle ortadadır. Zira Ertaş'ın 50 yılı aşkın bir süredir sergilediği saz üslubu, aşiretleri arasında bile gerçek seviyesinin yakalanması bir yana, henüz asıl niteliği ile anlaşıp çözlememiş, böylelikle öykünmeden öteye geçememiştir. Bu nedenle son dönemlerde biraz olsun onun çalışma benzetilenlerinin bu yönüyle Ertaş'ı yalnızca andırdığı söylenebilir. Hele de saz ona öykünerek saz çalan ve diğerlerine oranla biraz daha fazla Ertaş'ı andıran simalar için bir çırpıda yeni Neşet Ertaş denilebilmesi, iyi niyetli bir bakışla geleneğin sürmesine olan isteğin bir belirtisi olarak düşünülse de, gerçekte Ertaş'ı yeterince anlamamış olmanın bir dışa vurumudur. Ertaş'ın saz çalışına dikkat çeken ilk nokta büyük bir saygı ve sevgi içerisinde sazına sarılması ve bu hal içerisinde çalmasıdır. Bütün varlığını insan hizmetine adamış Ertaş, sazı da hak yolunda aşk ile çalar. Anadolu'nun eski ustalarında görülen ve genel olarak yakın zaman önce kaybolan hakka doğru inancıyla sazın göğsünü yukarı çevirerek çalma anlayışı Ertaş'ta da görülür. Sazı çoğunlukla günümüzdeki bilinen pozisyonda tutarak karşıya doğru çalan Ertaş, kimi zaman göğsünü yukarı kaldırır ve bu şekilde çalar. Ertaş'ın sazında daha tele vurur vurmaz hissedilen ilk şey, yoğun bir duygu ve buram buram toprak kokusudur. Bütün varlığını güçlü ve etkili duygularla bezemiş Ertaş'ın, saz çalıştığı yoğun bir duygusal atmosferde gerçekleşir. Mızrabı her vuruşunda hissedilen güçlü duygu profili yanında, kendine özgü tınısıyla biçimlendirdiği ezgiler ise, sazda özgün bir lezzet ustalığının yansımalarıdır. Böylelikle Ertaş'ın kendine özgü stili, tınısı ve güçlü tekniği içerisindeki çalış dengesi, eser boyunca ezgileri yenilemesi, çalıp söylerken saz ile sesin iç içe geçtiği, sanki ikinci bir kişi tarafından çalınıyormuşçasına ustalıkla sergilediği eşliklerde onun karakteristik icra özelliklerinden bazılarıdır. Neşet Ertaş'ın sazında görülen tok tınılar ve bu tınıların hacmi üzerine kurulu dolu ve doygun ifadelerde onun özel duyuşunun bir yansıması olarak çok erken dönemlerde biçimlendirip icrasına kattığı özelliklerdir. Abdalların çaldığı her çalgıyı çaldım diyen Ertaş, davul çalmasından kaynaklanan ve ruhuna işleyen güçlü, derinlikli dartlar ile oluşturduğu heybetli etkiyi Bu tok duyumun bir parçası olarak sazın göğsüne vurma yoluyla yaratır. Özellikle gençlik dönemlerini bunun çok çeşitli örneklerini sergileyen Ertaş da böylelikle adeta bir davul edasını hissedilen gümbür gümbür bir duyum ortaya çıkmıştır. Sazın göğsüne yaptığı usta vuruşlarla koygun ve hacimli bir duyum elde eden Ertaş, bu vuruşlarla hem eserlerin genel dengesini oluşturur hem de ezgilere eşlik eden bir ritmik yapı yaratır. Neşet Ertaş'ın ezgileri işlerken sergilediği yaklaşımda kendine özgü birçok özelliği bünyesinde barındırır. Sazında görülen çok sayıdaki perde ile ezgileri genellikle birkaç makam dizisi ve rengi içerisinde çalması, uzun ve zor müzik cümlelerinin tekrarında bile aynı perdelere basabilmesi onun güçlü tekniğinin şaşırtıcı yansımalarıdır. Kullandığı saz tipi Neşet Sazı. Anadolu'nun birçok yerinde olduğu gibi Orta Anadolu'da da bağlamanın çok büyük bir etkisi ve önemi vardır. Anadolu'muzda bağlama bizim ustamızdır, biz her zaman onu takip ederiz diyen Neşet Ertaş, bu sözlerle içerisinden yetiştiği sanat geleneğinde bu durumla ilgili kavrayışı ve uygulamayı ortaya koyar. Bağlamayı kılavuz olarak gören Orta Anadolu'nun meslekten sanatkar abdallarının sazları, tel kullanımları ve akort düzenleri kendi gereksinimleri ve anlayışlarına göre olup, onların bu dışarıya göre ayrılan yönleri Muharrem Ertaş, Hacı Taşan, Çekiç Ali gibi son dönem ustalarında hep aynıdır. Orta Anadolu'nun büyük meydanlarda çalmak zorunda olan düğüncü abdalları, yüksek ses gereksinimi nedeniyle rezonans, titreşim kutusu yaklaşık 45-50 santim civarında olan büyük tekneli sazlar çalmayı yeğlemişlerdir. Çeşitli nedenlerle ilk başlarda büyüklü küçüklü farklı boyutlarda sazlar kullanan, ancak zamanla 45-46 santim tekneli sazda karar kılan Ertaş'ın tespitte aynı yönde olup, büyük boy saz kullanımını, evvelden elektro olmadığı için daha çok ses versin diye teknesi geniş saz çalarlardı. Neşet Ertaş görüşme 1996-2012 sözleriyle belirtmektedir. Ancak kanımızca genel olarak fiziki yapıları ufak olmasına karşın abdalların büyük sazlar kullanmalarının nedeni yalnızca yüksek ses gereksinimi değil, aynı zamanda onların ufak bedenlerine sığmayan büyük yüreklerinin, engin gönüllerinin tok ve gür seslerle doyurulması gereksinimidir. Ertaş'ın sazı olarak anlatılanların tümü akustik sazı ve icrasını kapsamaktadır. Onun elektrosaz icrası bu yorumların dışındadır. Düzen, Anadolu'da telli çalgıların tellerini birbirine oranla düzenlemekten kaynaklı olarak akort kavramı ifade eder. Genellikle büyük saz kullanan Orta Anadolu abdalları düzen, akort olarak da la sesi eksen olarak alındığında la, re, sol biçiminde olan bozuk düzenden sonra orta teli değiştirerek elde ettikleri la la sol biçimde bir akort kullanırlar. Adına çöğür düzeni dedikleri ve Anadolu'da yalnızca Orta Anadolu abdallarında rastlanan bu kullanımda onların kendilerince bir uygulamadır. Sazda ikinci orta teli birinci alt telli aynı akortlayarak eşleştirmelerin nedeni genellikle birinci tel açık karar çalarken hem ezgiye eşlik edebilme hem de ahenk yaratabilme anlayışıdır. Abdalların sazında görülen bir başka uygulamada geçmişte çalgılarda kullanılan ve adına sarı tel denilen pirinçten yapılmış telleri kullanmalarıdır. Abdallar bu teli birinci tele eşlik ederek ahenk katan, ikinci tele takıp bir oktav pest akortlarıdır. Böylelikle elde edilen tını daha da zengin olur. Babasının bu ahenkten vazgeçme işi nedeniyle sarı tel kullanışını Ertaş, daha sırma tel yoktu. Babam devamlı sarı tel kullanırdı. O sarı telsiz çalmazdı. Onu mutlaka bulur, sazının ortasına takardı. Neşet Ertaş görüşme 1996-2012 sözleriyle belirtmektedir. Orta Anadolu abdallarının gereksinimler ve zorunluluklardan kaynaklı olarak genellikle sarı tel ile tınısı zenginleştirmiş büyük boy sazları kendilerince bir düzen kullanarak çalmayı yeğlemeleri nedeniyle başta radyocular olmak üzere piyasaya icracıları tarafından onların sazlar için abdal sazı, saz düzenler için de abdal düzeni deyimi kullanılmaya başlamıştır. Neşet Ertaş da babasından gördüğü gelenekselleşmiş olan bu saz kullanımı benimsemiş ve sürdürmeye çalışmıştır. İlk başlarda henüz Kırşehir'deyken meydanlarda çalmaması nedeniyle çalışma amaçlı kullandığı küçük bir sazı vardır. Bu durum İstanbul'a gidip Kırşehir'e geri döndüğü zamanlarda da aynıdır. Ertaş kalıcı olarak Kırşehir'den ayrılıp Ankara'ya yerleştikten bir süre sonra düğünlerde çalmaya başlaması ile büyük tekneli sazlar çalmaya başlamış, bir daha da bu anlayıştan geri dönmemiştir. Ancak önceki kuşaklara göre Ertaş'ın sazında bir takım farklılıklar vardır. Babasının yalnızca orta tele taktığı sarı tel, Ertaş'ın sazını hem alt hem orta hem de üst telde takılıdır. Ertaş bu durumu ve sonrasında sazda önemli bir tını değişimine kaynak olacak sırma tel gelişimini ben de babamın sarı tellerinden sazıma taktım. Ama ben alta da ortaya da üste de taktım. Ondan sonra da sırmayı buldum sözleriyle aktarmaktadır. Ertaş'ın buldum dediği sırma ya da genellikle bam olarak adlandırılan tel, çelik tel üzerine bakır sargı sarılarak elde edilen bir teldir. Ertaş sırma teli de bu telin adına sırma denişinde ilk kez Ankara Radyosu'nda yapılan Yurttan Sezer programlarından birinde radyo saz sanatçısı Orhan Subay'ın sazından duyar. Ben sırma teli ilk defa radyodan ses olarak Orhan Subay'dan duydum. Muzaffer Sarı Sözen, çeliklerin yanına sırma tel taktı demişti. Neşet Ertaş görüşme 1996-2012. Sözleriyle ifade eder. Ertaş sonrasında bağlamanın tınısına yeni bir çığır açan ve kendisinin ilk dönemlerine denk gelen bu gelişinden etkilenmiş, bu konuda çalışmalar yapmaya başlamıştı. Zaten sarı tel kullanması nedeniyle benzer bir tınıya kulağa alışkın olan Ertaş için sırma teller adeta ruhunu besleyen tını çeşitliliğinin anahtarı olmuştur. Sırma telin ruhunda yarattığı bu etkiyi şiirlerinde de dile getirmiştir. Garip bağrım için için sızlıyor, sazım da inleyen sırma tel gibi. İnleyişini, bağrının sızışını, benzettiği sırma teli bu şekilde kavrayıp bir daha da vazgeçmeyen Ertaş'ın sazı, kısa süre içerisinde üç telinde sırma olan daha ahenkli ve daha da gür bir tınıya kavuşur. Böylece ustasından büyük saz, gür ses olarak devraldığı anlayışı, o büyük saz daha gür ve tok sese dönüşmüştür. Ertaş'ın uğraşları ve kendince kullanımları sonucu gelişen bu anlayış, kısa sürede radyo sanatçıları başta olmak üzere hemen herkes tarafından benimsenmiş, ancak onun gibi kullanabilen olmamıştır. Bu durum Ertaş'ın mızrap kullanımı ile bağlantılı olup ilgili konuda anlatılmaktadır. Neşet Ertaş'ın sazında babasına ve kendinden önceki aşiret ustalarına oranla meydana gelen en önemli değişiklerden birisi de çoklu perde anlayışına yönelik bağlattığı ek perdelerdir. Ertaş'tan önceki dönemlerde sazda kullanılan perde sayısı 17'dir. Si ve fa diyez perdelerini küçük teslikler dışında tamperaman yapıda olan bu tip perdeli sazlar Muharrem Ertaş kuşağı arasında da kullanılagelmektedir. Aslında bu kullanım da doğası gereği ilginçtir. Zira Muharrem Ertaş'ın okuyuşuna göze çarpan ince okuyuşlardan kaynaklı farklı oranlardaki koma değerlerine dayalı perdeler her nedense sazlarına bağlanmamıştır. Daha da ilginç olanı, radyo sanatçıların o dönemde sazlarına bağladıkları iki koma olarak nitelendirilen si bemol iki perdesi Muharrem Usta'nın sazında yoktur. Muharrem Ertaş her ne kadar ömrünün son dönemlerine denk gelen zamanda az da olsa bu tip perdeli sazlar kullanmışsa da onun klasik sazı 17 perdeli sazdır. Seste olup sazda bulunmayan bu perde oranları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamış ve bunun sonucunda da radyo sanatçılarının bağladığı si bemol 2 perdesi yanında si bemol 3 ya da 4 oranında bir perdeyi Muharrem Ertaş kuşağından Üstad Bayram Aracı sazına bağlayarak çalıp söz söylemeye başlamıştır. Onun bu kullanımı ile elde ettiği farklı tat, o dönem hemen tüm saz icracılarını etkilemiş, böylelikle sazla çoklu perde kullanımı gelişmeye başlamıştır. Bir yandan ses sanatçılarının tümüne eşlik etmek ve bütün yöreleri aynı sazda çalmak zorunda olan radyo sanatçılarının transpoze ve bunun gibi gereksinimler sonucu uygulamaya başladıkları bu anlayış, piyasa sanatçıları arasında da hızla tutunmuş ve saza ek perdeler bağlanmaya başlamıştır. Bu dönem sazlarında görülen ve belli bir süre Neşet Ertaş'ın da içinde olduğu, hemen tüm icracıların kullandığı göğse kamış ve bunun gibi malzemeler yapıştırarak elde edilen ek perdeler de aynı dönemin ürünüdür. Babasının okuyuşundaki ince baskıları duyumsayan, ancak bu seslerin karşılığı olarak sazına perde bağlama yönünde herhangi bir çabaya girişmeyen Neşet Ertaş'ın çoklu perde anlayışına yönelmesinin nedeni de bayram aracıdır. Ertaş, aracının kullanımından sonra ortaya çıkan bu uygulamaya yönelerek sazına yeni perdeler eklemeye başlamış, birer ikişer derken bir süre sonra perde sayısı 25-30'a ulaşmıştır. Ertaş'ın bu şekilde artarak biçimlenen fazla perde kullanımı sonunda 43'e kadar çıkmıştır. Böylelikle sazı perde yönünden neredeyse bir tambur görünümü almıştır. Ertaş'ın bu dönemde Hüseyin Kolman'ın yaptırdığı da zaman zaman TV programlarında kullandığı tambur tipli sazı bu anlayışın bir yadigarıdır. Ertaş'ın sazları perde sayısı yönünden iki tiptedir. Bunlardan ilki 37 perdeli olanlarıdır. Ertaş'ın perde sayısı bakımından ikinci tip sazı si bemol 1, re bemol 1, mi bemol 1, sol bemol 1, oktav si bemol 1, oktav re bemol 1, perdelerin de bağlandığı 43 perdeli olanlardır. Bu tip perdeli sazlar özellikle 2000 yılından beri Türkiye'ye sıkça gelip gitmeye başladığı dönemlerde saz yapımcılarının kendisine gösterdikleri yakın ilgi sonrası sazlarını biçimlendirmiş olmasına bağlıdır. Sazlarının sapını belirli oranda kısalttırarak rahatlatan Ertaş, bu durumu "sazlarım şimdi daha rahatladı ve oturdu" sözüyle belirtmiştir. Ertaş'ın sazlarının perde yapısına ilgi çeken diğer bir noktada la bemol, oktav si bemol ve oktav re bemol komalı perdelerin kimin sazlarını daha fazla ya da az olduğudur. Bu açıdan bakılırsa Ertaş'ın sazının perdelerinin 37 ile 43 arasında olduğunu söylemek yanlış değildir. Neşet Ertaş'ın yarım yüzyıl öncesinde geliştirdiği 37 ile 43 perde sayısı arasındaki çoklu perde kullanma anlayışı, dönemin radyo ve piyasa sanatçıları içerisinde 50'li rakamları bulan abartılı bir noktaya varmıştır. Biraz da bağlamanın hem makamsal müziğe hem de piyasa müziğine adapte edilmesiyle bağlantılı olan kullanım, zamanla yavaş yavaş gerileyerek 23 perdede noktalanıp kalmış ve böylece çoklu perde arayış ve kullanımları genel olarak ortadan kalkmıştır. Radyo sanatçıları arasında da ancak birkaç kişide görülebilen bu anlayışı sürdüren yalnızca Neşet Ertaş olmuştur. Ertaş dışında radyo ve piyasa sanatçılarının bu anlayışı sürdürememelerinin nedeni, Türk halk müziği içerisinde genelde kullanılmayan bunca fazla perdenin icracıları sıkıntıya sokması ve bunun gibi sayılabilir. Kendi müziğini yapan ve bunun dışında çıkmayan Ertaş ise, daha başından beri bu kullanımı çok farklı biçimde ele almış, babasından öğrendiği ve kendisine daha hassas bir hal alan duyumun karşılığı olarak bu perdeleri kullanıp müziğin daha öncelikli ses ve duygu çeşitliliğine oturtmuştur. Onun müziğinde görülen duygu çeşitliliğinin incelikli duyumun ve tın hassasiyetinin sırrı buradadır. Her perdede gönül var diyen Ertaş, çok perde kullanımını duygusallığına bağlamakta ve bunu şu sözlerle belirtmektedir. Benim sazımda perdelerim çoktur. Duygusal çaldığım için kendi duyguma göre çalıyorum. Bağlamam ve çok perdem olması gerekiyor. Belli bir perde hedeflemem. O anda çaldığım havanın duygusu hangi perdeye icap ediyorsa, içimden nereye basmak geliyorsa, yüreğimden gelen sesin perdesine basarak öyle çalarım. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Bastığı her bir perdeyi ve bu perdenin yarattığı duyguyu bilerek kullanan Ertaş'ın incelikli icraları tıpkı perdesiz bir yaylı ya da nefesli sazınki gibi hassas, uzun ve bağlı. Bu durum ise Ertaş'ın önceki dönemlerde çaldığı keman ve zurnadan kaynaklı olmalıdır. Bu çalgıları da belli bir süre çalan Ertaş'ın burada kalan duyum alışkanlığını saza taşıdığı açıktır. Konuyla ilgili olarak yaptığı şu yorumları da görüşümüzü destekler niteliktedir. Bizim düğünlerimizde bağlama önde, keman ona takviyedir. Kemanla bağlamayı takip ederdik. Ben kemanla bozlaklara, türkülere iştirak ediyordum. Bende etkisi kalmıştır. Kalmamış olamaz. Neşet Ertaş Görüşme 1996-2012. Ertaş'ın keman ve hatta zurna çalışı sonrası kazandığı hassas kulağı ve duygusallığı ile bağlamada pekiştirdiği, bu kullanım sonrası icra ettiği hemen her eseri en az iki, bazen üç, kimi zaman da daha fazla sayıda makam dizisi içerisindedir. Ancak onun sanat gücü nedeniyle bu kritik geçişleri ustalıkla akıcı bir biçimde icra ettiği görülmektedir. Nitekim Ertaş'ın gençlik yıllarında atölye muhabbetlerinde kimi zaman sazın bütün perdelerini kesip saatlerce perdesiz çalması da kemandan yüreğine yansıyan bu gelişim çizgisinin hassas kulağının ve ustalığının bir göstergesidir. Ertaş'ın kullandığı çok perdeli sazlar, perde sayılarındaki belli oranda azalmaya karşın yalnızca onun etkisi altındaki yöre ve piyasa sanatçıları arasında yaşamaktadır. Tamamen Ertaş'tan kaynaklanan bu değişim artık bir geleneğe dönüşmüştür. Neşet Ertaş'ta görülen babasına ve aşiret ustalarına göre farklı bir kullanım özelliği de sazın çalış pozisyonudur. Ertaş kendisine kadar birinci tel açık la karar çalma olarak gelen anlayışı yine bayram aracı etkisiyle birinci tel tire dördüncü derece re karar çalma olarak değiştirmiştir. Ertaş'tan sonra icracılar arasında benimsenerek kökleşen bu anlayış da onun sayesinde gelenekselleşmiştir. Neşet Ertaş yaptığı çalışmalar ve geliştirdiği anlayış sonucu ustalarından kendisine yansıyan 17 perdeli orta telinde sarı tel bulunan büyük gür sesli la karar çalınan saz tipini 37-43 perdeli, her telinde sırma tel bulunan büyük daha gür ve tok sesli re karar çalınan yeni bir saz tipine dönüştürmüştür. 71. Ertaş'ın bu çalışmalarında Halil ve Yusuf Yeniay gibi dönemin ünlü saz yapımcılarında etkisi büyük. Onun yarattığı bu özgün yapı ve çalma anlayışı kısa süre içerisinde kendisini dikkatle takip eden aşiret sanatkarları yanında hem radyo hem de piyasa icracıları tarafından da beğenilmiş ve benimsenmiştir. Temel terimlerle müziği ve durumu açıklama alışkanlığı olan radyo ve piyasa icracıları Ertaş'ın sazına Ertaş sazı ya da bu anlama gelen Neşetkar demişlerdir. Nitekim bu adlandırmadan uzun yıllar sonra 1990'lı yıllardan başlayarak gündemden hiç düşmeyen Ertaş, üslubu ve eserlerini seslendiren yeni kuşak icracılar ortaya çıkan, kısa sap saz ve bunun gibi deyim kargaşası içerisinde benzer bir nitelemeye bu kez Ertaş'ın sazına abdal sazı, çalış konum ve üslubuna da abdal düzeni demeye yönelmişlerdir. Uzun yıllar kendi sazı, kendi tel düzeni, perdeleri, ahengi ve tipik tınısıyla bugün bile yakalanamayan bir duyum içerisinde çalıp söyleyen Ertaş, düğüncülük ve düğün ortamının geliştirdiği gürültü nedeniyle gençlik yıllarında elektrosaza yönelmiştir. Ertaş'ın elektrosaz kullanımı o dönem için yalnızca düğünlerle sınırlı olup plak kayıtlarını yeni akustik sazıyla yapmıştır. Ancak Almanya'ya gittiği yıllardan başlayarak sanatın neredeyse yalnızca düğünlerde sergileyebilmesi ve muhabbet ortamlarından kopması nedeniyle gelişen, teknolojinin yardımıyla elde edilen akustik görünümlü, ancak manyetik ile desteklenmiş yeni tip elektrosaza yönelmiş ve tüm icralarını bununla yapmıştır. Birkaç albümü dışında zamanla bütün kayıtlarını da bu sazda yapan Ertaş'ın kendine özgü olağanüstü tını özelliği ortadan kalkmış, yerini metalik cızırtılı bir ses almıştır. Tüm üstelemelere rağmen ısrarla bundan vazgeçmeyen Ertaş, böylelikle yaşamının sonuna kadar düğünler, sahneler ve albümlerinde tercihini hep elektrosaz yönünde yapmıştır. Adeta saplantıya dönüşmüş bu durumun nedenini kendisine yetebilecek yüksek sesi elektrosazda bulmuş olmasına bağlayan Ertaş'ın bu seçimi, yöre sanatçıları başta olmak üzere piyasa icracıları arasında da benimsenerek sürdürülmektedir. 10. ayrımın sonu, sayfa 128.